Ayrım 60 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 651 Üç gemi İntikam Peri ve Arcturus haftalar önce Nativity Coin'dan ayrılmıştı. Tasus'un felukasını Zeyn'in filosunun gelişine haber vermek üzere koyun girişini görebileceği bir yerde nöbetçi bıraktıktan sonra doğu ufkunun gerisinde pusuya yatmışlardı. Sonraki bitmek bilmez günler, belirsizlik, gerginlik ve can sıkıntısı içinde Tasus'un işaretini beklemekle geçmişti. Mansur günün neredeyse her saatini Arcturus'un ana direğinde sağ gözü kızarana dek ufku dürbünüyle izleyerek geçiriyordu. Her akşam Kordiş ile yediği erken bir akşam yemeğinin ardından Verity'nin kamerasına gidiyordu. Yazı masasının başında geç saatlere kadar oturuyordu. Verity, Nativity koyunun kumsalında birbirlerinden ayrıldıkları sırada ona çekmecelerinin anahtarlarını vermişti. Şimdiye kadar kimse günlüklerimi okumadı. Annemle babamın anlayamaması için Arapça yazmıştım. Görüyorsun ya sevgilim, onlara hiçbir zaman tam anlamıyla güvenmedim. Bu sözlerinin ardından hafifçe gülmüştü. Onları ilk okuyan kişinin sen olmasını istiyorum. Okudukça hayatımı daha iyi anlayacak, en gizli düşüncelerimi ve sırlarımı öğreneceksin. Bana bu onuru verdiğin için kendimi çok şanslı hissediyorum demişti Mansur boğuk sesle. Bunun onurla ilgisi yok, bu aşkla ilgili diye karşılık vermişti Verity. Şu andan itibaren aramızda hiçbir sır olmayacak. Mansur günlüklerin 10 sene öncesinden Verity'nin 9 yaşına bastığı günden itibaren yazılmaya başlamış olduğunu gördü. Kadınlığa doğru ilerleyen genç bir kızın hayatının tüm ayrıntıları satırlar arasında gizliydi. Mansur her gece geç saatlere kadar oturuyor, yağ lambasının aydınlığında Verity'nin hayallerini, düş kırıklıklarını, küçük zaferlerini ve tecrübelerini okuyordu. Acılı anlarını okurken yüreği sızlıyor, mutlu anlarını okurken yüzüne bir gülümseme yayılıyordu. Ailesiyle olan ilişkisini sorguladığı karamsar paragraflar da vardı. Babasından bahsettiği korku dolu satırları okurken tüyleri ürperdi. Verity babasının uyguladığı cezaları en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı. Mansur'un elleri parfüm kokulu yaprakları çevirirken öfkeyle titriyordu. Verity'nin canlı anlatımı onu çok etkilemişti. Okurken onunla aynı deneyimleri paylaşmış kadar oluyor, bazen yüksek sesle gülüyor, bazen de gözyaşlarıyla boğuşuyordu. Sondan bir önceki cildin son sayfalarında Maskat limanında Arcturus'un güvertesindeki ilk karşılaşmalarından İskenderabad'dan dönüş yolunda veda etmelerine dek yaşananlar anlatılmıştı. Verity bir yerde Mansur için "O henüz bilmiyor ama şimdiden bir parçam ona ait. Şu andan itibaren ayak izlerimiz zamanın kumlarında yan yana belirecek" diye yazmıştı. Mansur sonunda duygusal açıdan bitkin bir halde lambayı söndürdü ve yatağına uzandı. Verity'nin saçlarının kokusunu hala yastığında, teninin kokusunu ise çarşaflarında hissedebiliyordu. Gece yarısı uyanıp ona uzandı. Yanında olmadığını hatırlayınca acıyla inledi. Sonra Verity'nin yanında kalmasına izin vermeyen kendi babasından nefret etti. Dorian onu Sarah, Louisa ve küçük George ile birlikte arabalarla karanın iç kesimlerindeki vahşi tepelere göndermişti. Ne kadar az uyumuş olursa olsun, çan, ara nöbet değişimini belirtmek için 8 kez çaldığında, henüz ufuk aydınlanmamışken direğin tepesindeki yerini alıyor, dürbününü gözünden ayırmadan sabırla bekliyordu. Üç geminin en güçlü ama en yavaşı olan Arcturus, rüzgar üstü pozisyonundaydı. Mansur ise gemideki herkesten keskin gözlere sahipti. Ufkun ötesinden gelen Feluka'nın minik yelkenini de ilk fark eden o oldu. Ruby Cornish yaklaşan geminin kimliğinden emin olur olmaz Arcturus'u Feluka'ya doğru yönlendirdi. Tasus yeterince yaklaşır yaklaşmaz seslendi. "Zeynel Dean geldi, 25 büyük zambuk var." Sonra dönerek küçük filaya ufukla lacivert bir çizgi halindeki Afrika anakarasına doğru öncülük etti. Umgeni nehrinin ağzına demirlemiş düşman filotillasını da ilk fark eden Mansur oldu. Yelkenleri indirilip sarılmıştı. Koyu renk gövdeleri ise arkalarındaki tepelere ve ormanlara karışmış gibiydi. "Tam olarak babanın tahmin ettiği noktada demir atmışlar," dedi Cornish, hızla yaklaştıkları filoyu incelerken. "Teknelerini kumsala yolluyorlar, saldırı başlamış." Aradaki mesafeyi süratle kapamaya devam ettiler. Görünüşe bakılırsa düşmanın tüm dikkati askerlerin karaya indirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştı. Açık denizden bir tehdit gelebileceğini düşünmüyorlardı muhtemelen. 5 tanesi büyük savaş zambukları, diğerleri nakliye gemileri," dedi Mansur. Hava koşulları bizden yana dedi Korniş halinden memnun bir ifadeyle gülümseyerek. Bizi hızla üzerlerine götüren rüzgar onları da kıyıya mıhlıyor. Demir alacak olurlarsa hemen karaya oturabilirler. Kadim İbn Ebu Bekir elimizde sayılır. Şimdi ne yapacağız majesteleri diye sordu Mansur'a. Dorian küçük filonun komutasını oğluna vermişti. Mansur'un saltanat ünvanı bunu gerektiriyordu. Arap kaptanlar başka birini asla kabul etmezdi. Hazır bu şekilde kıyıya kısılmışlarken doğruca savaş zambuklarının üzerlerine gitmemizin daha iyi olacağını düşünüyorum. Onları hallettikten sonra nakliye gemilerinin işini bitirmemiz çok kolay olacaktır. Siz ne dersiniz Kaptan Korniş? Tüm kalbimle size katılıyorum majesteleri. Korniş şapkasının kenarına dokunarak onayladığını belirtti. O halde diğer gemilerimize yaklaşalım ki emirlerimi onlara da ileteyim. Her biri için bir düşman gemisine hedef göstermeliyim. Biz Arcturus ile en büyüğüne saldıracağız. Mansur ortadaki gemiyi işaret etti. Çok büyük bir ihtimalle Kadim İbn Ebu Bekir tarafından kumanda ediliyordur. Bir an önce ele geçirelim ve bir sonraki düşman gemisiyle ilgilenelim. Peri ve İntikam hemen önlerinden ilerliyorlar. Arcturus ile arayı açmamak için yelkenlerini kısıyorlardı. Mansur, Kumrah ve Batula'ya saldırmalarını istediği gemileri işaret etti. Emirlerini anlar anlamaz iki gemi de son hızla hedeflerinin üzerine gitmeye başladı. Düşman sonunda yaklaştıklarını fark etmiş, güvertelerinde telaşlı koşuşturmacalar başlamıştı. Üç nakliye gemisi taşıdıkları atları indirmekle meşguldü. Hayvanları karınlarının altından geçirdikleri askılarla suyun içine indirdikten sonra kıyıya yüzmeleri için bırakıyorlardı. Kayıklarda bekleyen denizciler atları kumsala doğru yönlendiriyordu. Yüz kadar hasta, yorgun at suyun içinde kıyıya yüzmeye çalışıyordu. Nakliye gemilerinin kaptanları tüm topları çıkarılmış halde son sürat üzerlerine yaklaşan büyük gemileri görünce paniğe kapıldı. Demir halatlarını birkaç balta darbesiyle koparıp kaçmaya çalıştılar. Aralarından ikisi çarpışarak bembeyaz köpüklerle kaplı kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Dalgalar birbirine yapışık duran gövdelerine çarpıyordu. Bir alabora oldu ve diğerini de peşinden sürükledi. Deniz yüzeyi enkaz parçaları çırpınan denizciler ve atlarla dolmuştu. Bir iki gemi demir halatlarını keserek yelken açmayı başarmıştı. Onları kıyıya iten rüzgardan kıl payı kurtulup açık denize yöneldiler. ''Silahları yok, bizim için bir tehlike teşkil etmiyorlar.'' dedi Mansur Korniş'e. ''Bırak gitsinler, onları daha sonra yakalayabiliriz. Önce savaş zambuklarını halletmeliyiz.'' Korniş'in yanından ayrılarak Borda grubunun komutasını almaya gitti. Beş savaş gemisi hala demirli duruyordu. Kıyıdan uzaklaşıp düşmanla karşılaşmayı denemek için fazla büyük ve hantal gemilerdi. Oldukları yerde kalıp çarpışmaktan başka seçenekleri yoktu. Arcturus doğruca en büyük geminin üzerine gitti. Mansur Pruva'da durmuş araştıran gözlerle yaklaşmakta oldukları geminin güvertesine bakıyordu. ''İşte orada!'' diye bağırdı aniden ve kılıcıyla işaret etti. ''Orada olacağını biliyordum.'' Gemiler birbirine o kadar yakındı ki Kadim onu duyarak o tarafa döndü. Aralarındaki nefret elle tutulabilecek kadar yoğundu. ''Bir alabanda ateş, Kaptan Korniş'' dedi Mansur, küçüsü güvertesine dönerek. ''Dumanların arasından Pruvasına borda edeceğiz.'' Korniş emri aldığına dair bir işaret yaptı. Rüzgarın yönü Kadim'in gemisini Pruvası denize, kıçı kumsala bakacak şekilde sabit tutuyordu. Ummanlı denizciler toplarını çıkartmışlardı ama düşmana doğru çeviremiyorlardı. Korniş Kadim'in gemisinin Pruvası'nın önündeki kör atış noktasından geçti. Arcturus'un gövdesi daha yüksekti. Tüm topları altlarındaki savaş zambuğuna çevrildi ve ateşlendi. Korniş topları salkımla doldurtmuştu. Gri bir duman bulutu düşman gemisini bir anlığına gizledi. Sonra rüzgar dumanı dağıttı ve büyük bir yıkımla karşılaştılar. Zambuğun güvertesinin tahtaları dev bir kedi pençesiyle parçalanmış gibiydi. Topçuların kanlı cesetleri ateşlenmemiş silahlarının üzerine yığılmıştı. Mansur cesetler içinde Kadim'i aradı ve yaralanmamış olduğunu görünce şaşırdı. Kadim hala ayakları üzerindeydi ve korkunç demir parçalarından kurtulmayı başarmış adamlarına emirler yağdırıyordu. Korniş iki geminin pruvalarını ustaca manevralarla karşı karşıya getirdi ve dümenin küçük hareketleriyle bir arada tuttu. Mansur adamlarıyla diğer gemiye geçince Arcturus zambuktan ayrıldı. Mansur'u gemiyi ele geçirmesi için bırakıp açık denize kaçmasına fırsat vermeden saldırabilmek için demirlenmiş diğer gemiye yöneldi. Bu arada Filon'un diğer iki gemisinin ne durumda olduğuna baktı. Peri ve İntikam yakın mesafeden yaptıkları alabanda ateşlerle düşman gemilerini büyük hasara uğratmış ve adam çıkararak gemileri ele geçirmişlerdi. Üç nakliye gemisi daha kıyıya sürüklenip alabora olmuştu. Bazıları ise hala demirliydi. Korniş saldırganlardan umutsuzca kaçmaya çalışan altı düşman gemisi daha saydı. Sonra Arcturus'un kıçı üzerinden arkasında bıraktığı büyük savaş zambuğuna baktı ve üzerinde kanlı bir çarpışmanın devam etmekte olduğunu gördü. Bir an Mansur'u gördüğünü sandı ama güvertede öyle bir kargaşa hakimdi ki emin olamadı. Prens keşke borda etmeden önce birkaç atış daha yapmama izin verseydi diye düşündü. Ama bir yandan da ona hak veriyordu. Kadim İbn Ebu Bekir annesini öldürmüştü. Onurlu bir adam hasmının canını kendi elleriyle almak isterdi. Kordiş tüm dikkatini sıradaki hedefe yöneltti. Aynı ilacı tattıracağız diye seslendi topçulara. İyi bir doz salkımdan sonra bordo edeceğiz. Arcturus'un saldırısı Kadim İbn Ebu Bekir'in gemisinin güvertesindeki adamlarının yarısını öldürmüş yaralamıştı. Ama Mansur ve yanındakiler gemiye ayak basar basmaz Kadim haykırarak kalan adamlarına emirler yağdırdı. Alt güvertelerden gelen askerler hemen çarpışmaya katıldı. Sayıca neredeyse birbirlerine eşitlerdi. Güverteye öylesine dolmuştu ki kılıçları sallayacak, baltaları savuracak yeterli alan yoktu. Kanla kaplı güvertede ayakları kayıyor, bir ileri bir geri gidip geliyorlardı. Mansur Kadim'i bulmak için etrafına bakındı ama önünde bir anda üç adam belirmişti. Hızla üzerine atıldılar. Mansur'un kılıcı adamlardan birinin karnına girerek kaburgalarına doğru çıktı. Adam güverteye kapaklanmadan önce akciğerlerindeki havanın tıslayarak boşaldığı duyuldu. Mansur kanla kaplı kılıcını hızla geri çekti ve diğer ikisine karşı son anda gardını aldı. Adamlardan biri uzun kolları ve son derece kaslı bir denizciydi. Çıplak göğsünde Kur'an'dan bir surenin işlendiği bir dövme vardı. Mansur onu tanıdı. Maskat'taki siperlerde yan yana savaşmışlardı. Kılıcını indirecekmiş gibi yaptıktan sonra Mansur'un başının üzerinden savurdu. Mansur kendi kılıcıyla bu hamleyi engelledi ve çelikler sürtünerek birbirine kilitlendi. Onu bir kalkan gibi çevirdi ve araya girmeye çalışan diğer hasmına engel oldu. ''Zaufar, demek gerçek halife El Salil'e dönmek için fazla bekleyemedin.'' diye hırladı adamın suratına. ''Son görüşmemizde hayatını kurtarmıştım. Bu kez canını alacağım.'' Zaufar şaşkınca geriledi. ''Prens Mansur, siz misiniz?'' Mansur türbanını çekip çıkardı ve bakır rengi saçları omuzlarına döküldü. ''Bu prensin ta kendisi.'' diye haykırdı Zaufar. Düşman denizciler duraksayarak geri çekildi. Gözlerini Mansur'a dikmişlerdi. ''Bu El Salil'in de oğlu.'' diye bağırdı biri. ''Ona teslim olun.'' ''O hainin piçi, öldürün.'' diye bağırdı haydut görünümlü, göbekli bir adam. Zaufar dönerek kılıcını adamın şişkin karnına daldırdı. Düşman bir anda kendi içinde ikiye bölünmüştü. Mansur'un adamları bu karışıklıktan faydalanmak için atıldı. ''El Salil'' diye haykırıyorlardı. Düşman denizcilerden bazıları da onlara katıldı. Diğerleri ise ''Zeynel Din'' diye bağırıyordu. Kadim'in adamlarından birçoğu taraf değiştirince Mansur'un birliği sayıca üstünlük kazandı ve çarpışmayı kazanacakları anlaşıldı. Mansur adamlarının önünde ilerliyor, karşısına çıkan düşmana göz açtırmıyordu. Yüzü ve entarisi kurbanlarının kanıyla ıslanmıştı. Gözlerinden adeta ateş fışkırıyordu. Kalabalığın içinde Kadim'i aradı. Çarpışma devam ederken düşmanlardan giderek daha çoğu onu tanıyordu. Silahlarını hemen atıyorlar ve güverteye kapanıyorlardı. ''El Salil adına merhamet edin.'' diye haykırıyorlardı. Sonunda Kadim İbni Ebu Bekir, zambulun kıç küpeştesinin önünde tek başına kaldı. Gözlerini Mansur'a dikmişti. ''İntikamımı almak için geldim.'' diye bağırdı Mansur. ''Kötü ruhunu çelikle yok etmeye geldim.'' İlerlemeye başlayınca adamları önünden birer birer çekildi. ''Gel bakalım Kadim İbni Ebu Bekir, artık hesaplaşma vakti geldi.'' Kadim bir adım geriledi, sonra öne atıldı ve kılıcını Mansur'un başına doğru savurdu. Kurbanlarının kanıyla kızıla boyanmış kıvrımlı kılıç havayı bir tıslamayla yardı. Mansur eğilince başının üzerinden geçerek direğe saplandı. ''Şimdi olmaz köpekçik, önce atanı öldüreceğim, senin sıran ondan sonra gelecek.'' Sonra Mansur ne olduğunu anlayamadan entarisini üzerinden sıyırıp güverteye attı. Üzerinde sadece bir peştemal vardı. Göğsü kaslı ve sertti. Kolunun altında Mansur'un Maskat limanında açtığı kılıç yarasının pembe izi görünüyordu. Kadim küpeşteye döndü ve üzerinden atladı. Suya çarptı, dibe gitti. Bir süre sonra tekrar yüzeye çıktı ve kıyıya doğru kulaç atmaya başladı. Mansur geminin kıç tarafına doğru koştu. Bir yandan da üzerindekileri çıkarıyordu. Kılıcını bıraktı ama altın ve gümüş işlemeli kını içindeki kıvrık hançerini yüzmesine engel olmayacak şekilde peştemalının arkasına yerleştirdi. Sonra küpeştenin üzerinden hızla atlayarak denize balıklama daldı. Mansur da Cim de yüzmeyi Ümit Burnu'nun akıntılı sularında öğrenmişti. Yeni yetme birer delikanlıyken Resif'in derin sularına dalarak dev kerevitler avlarlardı. Buz gibi sularda avlanmakla geçirdikleri saatlerin ardından ağzına kadar dolu çuvallarını kıyıya çekerken birbirleriyle yarışırlardı. İkisi de müthiş birer yüzücüydü. Mansur yüzeye çıktı ve başını sallayarak yüzüne yapışan ıslak saçları geriye savurdu. Kadim'in 50 metre ötesinde olduğunu gördü. Usta denizciler olmalarına rağmen Arapların pek azının yüzebildiğini bilirdi. Bu yüzden Kadim'in suyu güçlü kulaçlarla yardığını görünce şaşırdı. Mansur hızlı bir ritimle yüzerek düşmanının peşine düştü. Zambuk'taki adamlarının onu cesaretlendirmek için bağırıp çağırdığını duyabiliyordu. Onlara aldırmayarak kaslarının tüm gücüyle kulaç atmaya devam etti. Her 10 kulaçla bir başını kaldırıp bakıyor ve Kadim'e biraz daha yaklaşmış olduğunu görüyordu. Kıyıya yaklaştıkça dalgalar altlarında kamburlaşmaya başladı. Kırılma çizgisine ilk ulaşan Kadim oldu. Köpüren dalgalar onu yakalayarak savurunca sersemledi ve yuttuğu sular yüzünden öksürmeye başladı. Akıntıya uyup kendini bırakmak yerine suyun gücüyle mücadele ediyordu. Mansur arkasına bakınca bir sonraki dalga serisinin yükselerek yaklaştığını gördü. Yüzmeyi bırakarak kendini suyun üzerinde serbest bıraktı. Ellerinin ve ayaklarının hafif hareketleriyle yüzeyde duruyordu. İlk dalganın yaklaşıp altından geçişini izledi. Dalganın üzerinde yükselince Kadim'in sadece 30 metre ileride olduğunu gördü. Dalga kıyıya doğru ilerlemeye devam etti ve Mansur iki dalga arasına düştü. Bir sonraki daha büyük ve güçlüydü. Cim'in ilki minik bir tümsek, ikincisi bir tepecik, üçüncüsü ise bir dağ gibidir diyen sesini duyar gibi oldu. Bu sözleri birlikte yüzüp oynarlarken ondan çok kez duymuştu. Üçüncü dalgayı bekle. Mansur ikinci dalganın kendisini ilkinden de yükseğe kaldırmasına izin verdi. Kıyıya doğru baktığında Kadim'in hala köpüklü sular içinde yuvarlandığını gördü. Kah bacakları, kah kolları görünüyordu. Dalga onu pençesine almış, gitmesine izin vermiyordu. Mansur arkasına bakınca üçüncü dalganın yaklaştığını gördü. Öyle büyüktü ki gökyüzünü kaplıyormuş gibi görünüyordu. Mansur kumsala doğru dönerek tekrar yüzmeye başladı. Bacaklarını bütün kuvvetiyle çırpıyor, kolları suyu yarıyor, hızı giderek artıyordu. Dalga onu yakalayarak kaldırdı. Kadim hala kıyıda çırpınıyordu. Mansur dev dalganın üzerinde yüzerek hızla düşmanına yaklaşıyordu. Kadim onu son anda gördü ve gözleri şaşkınlıkla irileşti. Ciğerlerini havayla dolduran Mansur düşmanının üzerine daldı. Dalganın şiddetiyle her ikisi de dibe batarken kollarını ve bacaklarını düşmanının vücuduna sıkıca sardı. Kulaklarına basınç yüzünden keskin sancılar saplandı ve başına bir şiş geçiriliyormuş gibi hissetti. Kollarını ve bacaklarını Kadim'den ayırmayarak yutkundu ve kulaklarındaki basınç azaldı. Hala dibe batıyorlardı. Sonunda bir ayağının deniz tabanına değdiğini hissetti. Bu arada Kadim'in göğsünü bir piton yılanı gibi saran kollarını gittikçe sıkılaştırıyordu. Dibe vararak kumların üzerinde yuvarlandılar. Mansur gözlerini açarak yukarı baktı. Görüşü bulanıktı. Yüzey sanki yıldızlar kadar uzaktı. Tüm gücünü kullanarak tekrar sıktı. Kadim'in kaburgalarının kırılarak çöktüğünü hissetti. Kadim ağzını acıyla açıp haykırınca yüzeye doğru hava baloncukları yükseldi. Boğul aşağılık domuz diye geçirdi içinden Mansur hızla yükselen gümüş rengi baloncukları izlerken. Ama ölen bir hayvanın son debelenmelerine karşı hazırlıklı olmalıydı. Kadim her nasılsa her iki ayağını birden kumlu tabana dayayarak bütün kuvvetiyle itti. Hala birbirlerine kenetlenmiş olan iki asım yüzeye doğru yükselmeye başladı. Yaklaştıkça yükselme hızları artıyordu. Başları suyun üzerine çıkınca Kadim derin bir nefes aldı. Bu ona taze bir güç verdi ve Mansur'un kolları arasında kıvranarak döndü. Çengel gibi kıvrılmış parmaklarıyla Mansur'un yüzüne doğru bir hamle yaptı. Keskin tırnakları gözlerini oyma niyetiyle uzanarak alnını ve yanağını çizdi. Mansur Kadim'in tırnağının birinin sıkıca kapalı göz kapaklarının arasından zorla girdiğini ve göz yuvasına daldığını hissetti. Duyduğu acı inanılmazdı. Göz küresini yerinden çıkarmak üzereyken can havliyle başını geri atıp amansız pençelerden kurtuldu. Gözü içinde biriken kan yüzünden neredeyse kör olmuştu. Acı dolu bir feryat kopararak ciğerlerini boşalttı. Kadim yenilenen kuvvetiyle Mansur'a saldırdı. Bir kolunu boğazına dolayarak onu suya batırdı. Aynı zamanda tekmeler savuruyor, dizlerini Mansur'un bedenine geçiriyordu. Başını suyun üzerine çıkarmasına fırsat vermiyordu. Ciğerlerindeki hava boşalan Mansur nefes alma ihtiyacıyla kavruluyordu. Kadim'in boğazını saran kolu demirden yapılmış gibiydi. Mücadele etmeye devam ederse gücünün kalan son kırıntılarını da harcayacağını biliyordu. Bir elini arkasına uzattı ve hançerini kınından çıkardı. Sol eliyle yoklayarak Kadim'in kaburgalarının hemen altındaki hayati bölgeyi buldu. Kalan bütün kuvvetiyle hançeri düşmanının böğrüne daldırdı. Ucu bu amaçla kıvrık yapılan hançer öylesine keskindi ki Kadim'in sıkı karın kasları en ufak bir engel teşkil etmedi. Çelik bıçak düşmanının karnına ucu en alt kaburgaya değinceye dek gömüldü. Mansur sonra hançeri çıkarmadan aşağı çekti ve Kadim'in karnında bir yarık açılıverdi. Şiddetle sarsılan asmı boğazına doladığı kolunu çekti ve ondan uzaklaşmaya çalıştı. Ellerini karnındaki derin yaraya bastırarak suyun üzerinde kalmaya çalıştı. Bağırsakları mavi, kaygan ipler gibi yarıktan dışarı boşalıyordu. Kısa bir süre sonra yüzeyde kalabilmek için çırptığı bacaklarına dolandılar. Kadim'in yüzü gökyüzüne döndü ve boğazından umutsuzluk ve öfke dolu, canhıraş bir çığlık yükseldi. Mansur etrafına bakındı ama yaralı gözü kanlarla kaplı olduğu için görüşü bulanıktı. Ve Kadim'in yüzü kırık bir aynadan yansıyan bir görüntü gibi çok sayıda görülüyordu. Duyduğu acı öylesine şiddetliydi ki kafası her an patlayabilirmiş gibi hissediyordu. Elini korkuyla yüzüne götürdü. Gözünün yanağına doğru sarkmadığını, hala yuvasında olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı. Bir dalga üzerine kapaklanarak onu tekrar dibe gönderdi. Yüzeye çıktığında Kadim'in görünürde olmadığını fark etti. Daha korkunç bir şey görerek dehşetle nefesini tuttu. Afrika nehirlerinin denize döküldüğü bölgeler Zambezi köpek balıklarının doğal avlanma alanıydı. Mansur onları çok iyi tanırdı. Kan ve parçalanmış bağırsakların kokusunu alarak doğruca üzerine gelmekte olan canavarın suyu yaran yüzgecini görebiliyordu. Bir sonraki dalga köpek balığını yükseltince Mansur canavarın şeklini iyice gördü. Kapkara gözlerini ona dikmiş gibiydi. Zarif vücut hatlarında garip bir güzellik vardı. Kuyruğu ve yüzgeçleri dev bıçaklar gibiydi. Ağzının şekli insana sırıtıyormuş hissi veriyordu.
60. ayrımın sonu. Sayfa 661.